Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 22. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta söylediğimiz gibi Euroleague konuştuktan sonra sadece NBA konuşacağımız programımız bu. Ben Efecan Yavaş gel.
Ben Togan Karataş.
Ben Orçun Onat Demiröz.
Bu isimlerde bugün bir karışıklık oldu söylerken fark etmişsiniz de olsun. Biz derdimizi anlattığımıza göre NBA başlıklarına geçiyoruz. Bu hafta NBA ile ilgili güzel haberler derledik sizin için. Bunu konuşmaktan
bol bol NBA
alacağız.
Madem istiyorsunuz alın size dolu dolu NBA.
Şöyle başlayabiliriz. Draft'la ilgili konuşmaya başlayabiliriz. Draft'ın yıldızları diye bir başlığımız var bu hafta. Orçun iyi çalıştı buna.
Evet.
Orçun birkaç isim var elimde benim.
March Madness. March deliliği için önemli bir başlık tabii.
Birkaç isim var elimde. Zaten listede var önümde. Çok heyecanlı bir draft bekliyor bizi bu sene.
Yani tarihin en iyi draftlarından birisi olarak yani, gösteriliyor.
Evet.
Ya böyle sanki kim seçilse herkes mutlu olacakmış gibi de bir şey var ilk 4'ten ilk 5'ten yani.
Evet yani oyuncu havuzu olarak çok geniş ama tabii ki direkt öne çıkan 3-4 tane oyuncu var. Ki benim de aralarında hani seçilir seçilmez süper yıldız seviyesine çıkabileceğini düşündüğüm isimler de var. Yani hani bir takımı direkt
şimdi gizem yaratmayalım bence.
Atlatacak oyuncular da var.
Bunları isimleri vermeye başlayalım.
Orada ben geniş bir artı eksi scout raporu görüyorum.
Evet evet. Yani bayağı hani ben scouting report.
Yoksa Minnesota'yla mı anlaştın bize söylemiyorsun yani?
Yok ben Minnesota'ya çalışmam abi.
Onlar alacak kadar aldı bir bok oldu.
Kaybeden kulüplere çalışmam ben.
O zaman Orçun başlayalım tek tek. Açıkçası isimler üzerinden de konuşmak istiyorum. Mesela Markel Fultz ismini birinci sırada görüyoruz Draft Express'in.
Evet yani Markel Fultz tabii yani direkt aslında yani şöyle diyebiliriz. Bütün zaten raporlarda da hani why NBA teams are tanking this year diye geçiyor. İlk sıradan seçilmesi bekleniyor.
Niye yatıyorlar yani?
Yani hani,
birinci sırayı kapmak için niye yatıyorlar?
Evet yani takımlar niye Markel Fultz'u bekliyor şeklinde verebiliriz. Yani oyunu gerçekten çok etkileyici.
İstatistiklerini de söyleyelim.
Sen söyle.
23.3 sayı, 5.9 rebound, 6 asist ve 28.6 performans ratingle oynuyor Markel Fultz.
İnanılmaz. Yani 1.93 boyunda bir guard. Daha çok yani combo guard. Aslında ben onun oyununu biraz daha böyle James Harden'a benzetiyorum. Yani CJ McCollum'la James Harden arası bir tarzı var. Yani bir paket düşünün ve içinde her şey var. Yani hani shooting range'i çok geniş. Yani her yerden gönderebiliyor. İkili oyunlar sonrasında özellikle tepe pick and roll'leri sonrasında çembere çok kuvvetli gidiyor ve
Rose gibi biraz da.
Çok iyi bir bitirici yani hani
komplike bir oyuncu. Yani.
Çok komplike. Yani yapamadığı şu anda hiçbir şey yok. Çok hazır ve nazır bir görüntüsü var.
İsimlerden konuşmaya demeyeceğiz. Bu arada birden Boston seçecek. Yüksek ihtimalle.
Yani işte enteresan olabilir yani. Şimdi orada Isaiah Thomas yanına böyle Markel Fultz hani oraya giderse.
Peki ikinci sıradan seçilmesi beklenen tabii bu sıra değişebilir. Lonzo Ball o da bir oyun kurucu. Tabii Markel Fultz'tan farklı özellikleri olan bir oyun kurucu.
Evet çok bambaşka iki oyun kurucu. Yani
son yılların tersine bir şey yaşıyoruz hani. Uzunlar seçiliyordu son yıllarda.
Evet bu yıl kısalar çok daha yani forvetler
ve guardlar. İki guard ilk iki sırada ve çok komplike önde. Guardlar birbirinden farklı olsa da tarzları. Lonzo Ball dedik. Lonzo Ball'la ilgili oluşuyor sen ne düşünüyorsun?
Lonzo Ball da yani 1.98 boyunda bir oyun kurucu. O da yani Markel Fultz'un aksine yani böyle tamamıyla hani oyun kurmaya yönelik yani playmaking'i çok gelişmiş ve hani çok hani rahat takımı organize edebilen ve takımı oynatma yönelik bir oyun kurucu değil. Yani physical tools özellikle burada işaretlemişim. Yani hani bireysel olarak fiziksel özellikleri çok gelişmiş. Yani özellikle işte bu ikili oyunlarda falan kısa guardlarla eşleştiği zaman yani çok net
üstünlük sağlıyor.
Yani çok net üstünlük sağlıyor ve Lonzo çok iyi da arkadaşlarını buluyor yani.
Lonzo Ball'un da istatistiklerini verelim o zaman. 14.7 sayı, 6.1 rebound, 7.6 asist ve 25.4 performans ratingle bu drafta katılacak yani.
Yani biri olursa tabii ki kimse şaşırmaz. Ama
İkinin de seçecek yüksek ihtimal adayı Lakers gibi. Yani bu sadece tahmin arkadaşlar bu arada. Yani.
Şut sorunu var.
Evet yani aynen öyle. Yani ketchup şutu var Lonzo Ball'un ama çok net bir hani bitirici değil o konuda. Yani pull up falan da atmaya çalışıyor ama yani çok güvenilir ve çok böyle istikrarlı bir şut yok. Şu anda kendisine katması gereken, eklemesi gereken en önemli özelliği.
%70 ile faal mesela yapıyor mesela.
Gardı konuşurken benim için dikkat çekici özellikleri ikisinin de neredeyse 6 rebound ortalama yapmaları. Hı-hı. Yani NBA'de artık değişen oyundan bahsediyoruz. Birazdan da konuşacağız. Hani gardlar ama rebound işine biraz yani, önem vermeye başladı. Yani.
Bravo, ben zaten onu işaretlemişim. Çok iyi bir elit reboundçı aslında Lonzo Ball. Yani hani dedim ya hani o physical tools'u işte fiziksel özelliklerini çok iyi kullanıyor. Ve açık sahada da çok iyi bir bitirici. Yani hani özellikle transition game'de yani işte arkadaşlarına iyi pozisyon hazırladığı gibi yani dönen topları da rahatça alıp tamamlayabiliyor. Öyle bir özelliği var.
Üçüncü sıradan Josh Jackson geliyor Orçun, yüksek ihtimal. Bakayım şimdi.
Öyle evet,
Josh Jackson üçüncü sıradan geliyor. Josh Jackson'la ilgili ne düşünüyorsun? Ya bir şut small forward
pozisyonundan yani geliyor. Evet yani
2-3 arası.
2-3 daha çok gözüküyor. Yani o da yani 2-0-3 boyunda bir oyuncu. Hani çok iyi bir perimetre oyuncusu bu arada. Yani hani ben onun hani özellikle videolarını falan izlerken crossover'larına bayıldım. Yani bir kere fizik olarak o da çok iyi özelliklere sahip. Enteresan bir anekdot fark ettim onunla ilgili. Yani Josh Jackson topu sol tarafına vurduğunda daha iyi pull up atıyormuş. Yani bunu istatistiki olarak ölçmüşler. Yani top sol elindeyken bunu da, mesela Damir Milanović de öyleydi. Hani pick and roll oynarken sola çıktığı zaman genelde şut atardı. Josh Jackson da öyle. Yani hani topu sola vurduğu zaman daha iyi jump shot ve pull up
neyse bu oyuncular bana savunulması daha kolay oyuncular geliyor. Hani belli özellikleri, statistik özellikleri olan oyuncular. Hani sola vurunca atar mesela.
Evet yani ama zaten onu söyleyeceğim yani yani Josh Jackson oynadığı bölge için hani wide open shot'ı var. Hani açık şutu iyi ama özellikle üzerinde el varken çok iyi bir atıcı değil. Yani güvensiz bir atıcı. Kendi şutuna da çok güvenen bir oyuncu değil. Daha çok potaya giderek ve hani perimetre üzerinden işte çembere hücum ederek oynamayı seven bir oyuncu.
Burada bir de dikkat çeken şey şeyi sorayım. Senin notlarında gördüm ben. Draft Express'in 11. sırada gösterdiği Bridges'ın senin notlarında Bridges. Hani ilk 5'te gibi Miles Bridges'ın ilk 5'te gibi görünmesi. Onu daha çok beğenmişsin
mesela. SFPF oynuyor mesela.
Yani evet hani benim dikkate aldığım oyunculardan birisi çünkü yani onun da özel bir şutu var. Yani o yüzden öne çıkıyor. Yani hani yani hı-hı. Kendi döneminin elit atıcılarından.
Yine onun üstünde şeyi görüyorum ben. Frank Ntilikina'yı U18 turnuvasında bahsetmiştik Ntilikina'dan. Takımını şampiyon yapan oyuncu diye Fransa'nın gardı.
Bu arada yani Hartenstein gibi falan oyuncular evet. Da var girecek yani. Uluslararası anlamda da
ciddi hali iyi, katkı iyi, gelmeye devam edecek.
Kendini göstermiş bir sürü oyuncu evet, var ya. Var. Hak eden.
Gelen. O yüzden çok dolu bir draft izleyeceğiz.
Mesela Boston'un kimi seçeceğini ben merak ediyorum. Hani ben olsam
kimi seçerdim?
Hani Fultz daha kaliteli gibi bir oyuncu. Evet ama
Fultz
hani
daha komple paket.
Ben daha böyle oynatan gardları sevdiğim yani. İşte hani hep NBA 2K'da da hani böyle kariyer yaparken hani pass first'ı seçen biri olarak.
Boston eğer yani, guard seçecekse ilk sıradan yani, Lonzo Ball daha doğru bir tercih olur gibi, bana göre.
Evet. Bence Markel Fultz markası varken ortada Boston çok yanıltacağını düşünmüyorum kamuoyuna.
Ya şimdi Markel Fultz'la ilgili şöyle bir sorun var. O da çok topu yani elinde tutmayı seven bir guard olduğu için.
Isaiah Thomas da var.
Evet yani. Öyle bir karar vermeleri gerek.
Draft'ı konuştuk. Umarım heyecan bizi şaşırtan şeyler olur da böyle daha değişik şeyler konuşmak zorunda kalırız burada. Niye seçtiler, ne yaptılar diye. Hemen konuyu biraz şeye getireceğim. Günümüz yani NBA içindeki konulara getireceğim. Draft'tan ziyade. Arkadaşlar DeMarcus Cousins'tan sonra bir heyecanlandık New Orleans Pelicans için.
Ya yılın tabii trade'i de yani hani gerisi.
Takım oynamıyor.
Yani sonuçta iki tane Superman'in var elinde ama gerisi pardon ama leş yani. Hani bir tek orada Jrue Holiday.
Jrue Holiday bir geçiyor. Hani, onun da hiçbir zaman pür bir şutu olmadı ya.
Olmadı yani.
Öyle bir sorun yaşıyor.
Şöyle bir, sorunlu bir kart tabii o açıdan.
Pelicans, yani Alvin Gentry şöyle bir şey yapmış. İkisi birlikte sahadayken bu iki uzunun, iki kulenin çemberi Cousins'a veriyor. Anthony Davis daha böyle ince, uzun, daha hareketli bir uzun olduğu için onu bayağı 3.5'ları savunur hale
perimetre yaya atıyor. Da var yani.
Yaya atıyor. Eli kolu da çok uzun olduğu için iyi savunuyor. Evet. Ama Cousins bench'teyken Anthony Davis'in görevi değişiyor. Bu sefer Anthony Davis çember altına geliyor. Şimdi Anthony Davis esnek bir oyuncu. Bu görevleri kaldırabileceğini biliyoruz ama yeni bir takım yapısında bunu sağlamak da çok kolay değil. Hele maç içerisinde iki tane değişken görevi, çok farklı özellikler gerektiren iki değişken görevi birden yapması çok kolay değil. Bu biraz geçiş dönemi uygulaması gibi geliyor bana. Bir de şöyle bir istatistik çıkarmışlar. Bütün yüzdeleri, hem orta mesafe, hem çember altı bitirişi, hem işte gerekirse üçlük, yani bütün düşünebileceğiniz bütün şutları Anthony Davis'in Cousins bench'teyken daha iyi. Yani hücumda kendini daha rahat hissediyor belki. Bilmiyorum. Gerçi Cousins 40 sayı 15 rebound barajını geçen istatistiklere ulaştı. Kevin Love'ın 2010'daki gibi. Ama Anthony Davis Cousins'sız oynamaya alıştığı için hücumda offensive rating'i de çok daha yüksek. Yani o sorun çözülebilmiş değil.
Yani şu anda şöyle bir sorun var Pelicans'da. Tamam, elinde çok iyi iki tane süperstar var. Ama onları tamamlayacak parçalar yok. Yani o öyle bir eksiklik var. O yüzden hani Pelicans'dan şu anda şu itibariyle yani bir başarı beklemek çok mümkün
Miles
değil.
Miles Bridges için Pelicans yazıyordu.
Belki öyle bir olabilir öyle yani. Bir o mesela olabilir. Yani o tür oyunculara, parçalara ihtiyaçları var.
Ama şu an Dallas'ın altında yani. Altında, yarım galibiyet altında.
Çok dengesiz bir takım yani. Ellerinde bir sürü uzun var falan yani. İşte.
Evet, Ömer var, Ajensa var.
Ajensa var, Matuyanas orada. Yani o kadar uzunla ne yapacaksın bir de?
Allah kolaylık versin diyorum bu
durumda. Ve kısaları yani. Abi Pondexter falan şimdi. Aa, yani.
Ya bunu ilk takas olduğunu da söylemiştik. Alvin Gentry'nin çözebileceği bir konu değil bence bu. Başka bir koça ihtiyaçları var. Evet. Bence. Olabilir.
Buradan biraz daha heyecanlandıran bir konuya doğru atlayabiliriz. MVP yarışı ile ilgili sizin görüşlerinizi merak ediyorum NBA'de.
Abi yani benim görüşüm net. Westbrook. Yani. Westwolf yani.
Ben Harden diyorum. Efecan sen?
Ben de Westbrook'un götüreceğini düşünüyorum hocam.
Westbrook hak ediyor ya.
Tamam şöyle.
Bu arada izlemeyenler için Westbrook'un geçtiğimiz hafta Toronto'ya yaptığı asist yani göz kamaştırıcı. Konuyu bitirmiş.
Bir de sonuçta şunu da söyleyeyim pardon. Ya Oklahoma baktığın zaman total olarak şu anda
40 galibiyette
ama yani Utah'tan daha iyi bir takım değil.
Değil.
Şey pardon Utah diyorum.
Houston'dan
daha iyi bir takım değil.
Evet.
O yüzden Westbrook'un bence daha etkileyici.
Tamam, istatistikleri söyleyelim o zaman. Westbrook 70 maçta 31 sayı, 10.5 rebound, 10 asist yani triple-double oynuyor. 30 per, 10.9'da win share'i var. Yani bu win share'i hani hep söylüyoruz. Maç performansıyla kazandırdığı maç sayısı gibi okuyabilirsiniz basitçe. Harden 29-8-11'lik bir istatistiği var, 11 asist. Win share'de ama Harden Westbrook'tan önde, 14 win share'i var.
Tamam, ben buraya işte daha iyi takım olmakla da alakalı
evet. Ben buraya bir de Kawhi Leonard da eklemişim. Yani başka insanlar Isaiah Thomas'ı, LeBron James falan da ekleyebilir. Hatta liste uzarsa
LeBron'a verirler.
Durant falan da ekleyebilirsiniz. Hani Kawhi'nin mesela görünmeyen istatistikleri var burada. MVP'si olmayacak ama MVP daha çok hücum performansı üzerinden olduğu için.
Savunma MVP'si gelir mi?
Şimdi benim oyum şu.
Bu sene o kadar.
Defans player ya Draymond Green ya Rudy Gobert ama muhtemelen Draymond Green.
Onu konuşuruz. Orada da Gobert'in hakkı yenir bence yani.
Şimdi ben şeyden örnek vereceğim. 1961-62 sezonunda ligin MVP'si Bill Russell. 18.9 sayı, 23.6 rebound, 4.5 asist. Bayağı iyi istatistikler. Ama geçtiği oyuncular Wilt Chamberlain, 100 sayı attığı sezon Wilt'in. 50 sayı maç başına, 25 rebound, 2.4 asist.
Abi ben ama bu istatistikleri ciddiye alamıyorum.
Evet. Ama sonuçta Bill Russell da o dönemde oynuyor.
Tamam da yani yarı profesyonel bir dönem.
Tamam bir saniye. Oscar Robertson'da triple-double senesi. Yine onu geçiyor. İşte Elgin Baylor'ın 38-18-5'lik bir performansı var. İşte 10 civarında oyuncunun olağanüstü performansı var. Jerry West'in yine 30'un üstüne çıktığı bir sezon.
Şimdi oyuncular göz kamaştırıcı.
Yani NBA'de takımın MVP seçilecek oyuncunun takımının yani ilk 5'ten ilk 4'ten falan girmesi lazım playoff'a. Yani bu böyle. Bir de ben bir şey okudum. Son 10 senede
Oklahoma'da 6.
Evet. Son 10 senede yani 5. 6.lık gidiyorlar şu an. Son 10 senede Derrick Rose hariç ligin ofansif win share lideri hep MVP olmuş. Bir süre Westbrook önüne götürüyordu ama şu an Harden lider.
3 puan falan önde.
Evet, şu an Harden lider. Şeyde yani Box Plus Minus diye bir istatistik var. 100 pozisyon başına takımını ne kadar ileri götürüyor bir oyuncu. Orada Westbrook lider çünkü yanındaki oyuncular çok kötü. Hani hele Westbrook bench'teyken potaya atamıyor topu neredeyse. Ama yani benim aklımdaki Oyun kurucu ikisi de değil ama Harden benim aklımdaki oyun kurucuya daha yakın performans.
Abi Westbrook zaten oyun kurucu değil ki.
Değil, evet.
Peki
ya bu arada oyun kurucu değil.
Bu arada ikisi yani. De 5'in üzerinde top kaybediyor maç başında. Onu da söyleyelim.
61-62 sezonunu açmışken ekonomik açıdan NBA'in bir değerlendirmesini sizden almak iyi olabilir.
Ha.
Merak ettiğimiz bir konu yani. Bizim de fikirlerimiz vardır elbet.
Şu an mesela NBA'in o üretilen gelir 6-7 milyar dolar civarında. Geçen seneki veri 6 milyar dolardı. Bu şöyle düşünebilirsiniz. Final maçında geçen sene işte Cleveland Golden State final maçında 30 saniyelik bir reklam spotunun maliyeti 500 bin dolar.
Tabii tabii korkunç rakamlar.
500 bin dolar. Herhangi bir franchise dediğimiz yani kulübün işte organizasyonun New York Knicks'in kulübün değeri. Ortalama bu. Yüksek yani Lakers veya işte Knicks yüksektir. Ne bileyim işte Denver daha düşüktür mesela.
Büyük pazar takımı oldukları için.
1.3 milyar dolar bir kulübün değeri. Yani hani biz burada konuşuyoruz ya 100 milyon dolarlık takımlarımız var, 30 milyon dolarlık takımlarımız var falan diye. Milyar dolarlık kulüpler bunlar. Ve hani salary kapı zaten söylemeye gerek yok. 90 milyon doları geçti. Gelecek sene 100'ü geçecek. Bu da işte kabaca 50-50 dağıtılıyor. Yani %50'si lige, %50'si oyunculara dağıtılıyor. Ve bu ligi ligin gelirleri de bu arada yani kulüpler kendi gelirlerini direkt kasalarına atmıyorlar. İşte Lakers'ın gelirinin bir kısmı lige dağıtılıyor.
Evet.
Efendim işte Knicks'in gelirinin bir kısmı lige dağıtılıyor. Oklahoma
belli
gibi
payları var.
He, Oklahoma gibi küçük pazar şeylerine dağıtılıyor. Tabii 61-62'de böyleydi. Bu büyüme tabii biraz geometrik oldu. 2000'lerin başında 2 milyar dolardı mesela NBA'nin geliri. 2001'de 2 milyar dolardı. 10 yılda 3'e katlandı. Yani pazar çok büyüyor. İşte finansal krize falan bu durgunluk yaşadılar ama hani NBA'nin bu hem pazarı büyütmesi hem de geliri göreli olarak eşit
sürekli
dağıtması
sürekli büyüyen bir değer yani.
Bunu da sürekli deniyorlar şey. İşte Avrupa'da evet. Maç oynuyorlar.
Tabii.
Çin'de maç oynuyorlar.
Mesela Golden State Minnesota maçı ayarlanmış şimdi hani iki tane yanlış okumadıysam.
Ya şimdi çok büyük bir pazar yani. Bir de Asya ülkelerinin de büyük ilgisi var.
Tabii ki alanı çok büyük.
Ya çok büyük bir çekim merkezi halinde zaten. Bütün oyuncular oraya gidiyor.
Böyle giderse daha da büyür. Şaşırtıcı.
Evet yani durumda. Dünya ekonomisi krize girmedikçe yeni bir krize NBA büyümeye devam edecek.
Ama onun garantisi yok.
Boşuna yani, yani bütün Avrupalı yıldızların NBA'ye gitmek istemesi yani. Çok doğal.
Yani çok, çok büyük bir kasa dolduruyorsun bir. İki bu büyük pazarda oynamak da bir keyif.
Ama
yani.
Mesela 12 dolarlık bilet diye bir şey de var. Yani Golden State San Antonio Spurs maçını 10 dolar verip tamam uzaydan böyle tepeden bir yerden izleyebiliyorsun.
Abi onu izlemiyorsun ki orada böyle şey gibi.
Yani zamanında, ama salonda oluyorsun ya.
Dinozorlar falan kapıyor.
Yani ama salonda oluyorsun. Yani o anı sana yaşatabilecek evet. Hani düşük gelire de hitap eden. Yani bu NBA'nin bu uygulamaları güzel. Yoksa hani ligimizde
vallahi
görüyoruz.
Türkiye gibi ise oynamak gibi lan oradan maçı izlemek yani.
Türkiye gibi ise ben aşağıya kadar inerim. Kimse beni tutamaz da yani. Hani öyle değildir.
O cezayı
yani.
Yiyoruz.
İçinde yani hani holiganı da.
Yani burada hani bu milyar dolarları şu açıdan önemli. Hani başkan çıksın 10 milyon dolar versin işte printesi getirsin transferi konuşuyor. Öyle şeyler yok. Zaten transfer yok da. Anlamı yok 10 milyon doların NBA için.
Yok tabii.
Milyar dolarlık ekonomilerden bahsediyoruz.
Buradan iki takımı hemen tartışalım. Teşekkür ederiz hocam bazen bu bilgi için. Miami ve Washington'ı soracağım size. Miami büyük bir comeback'le hani yapabileceği en iyi şeyle playoff'a doğru kendini atma çabasında. Ne düşünüyorsun Miami'yi gör?
Valla Hasan Whiteside gibi düşünüyorum ya. Yani. Bir de onların tabii şu anda rakibi olarak görünen işte hani, Chicago falan da
Detroit
Chicago, yani, Charlotte belki.
Hani Milwaukee'ye kapışıyorlar biraz. İşte,
iyi durumda değiller yani. Yani Chicago zaten Wade'i kaybetti. Sezonu yani kafaca bitirdi.
Ama şeyi söyleyelim. 11-30'du bu takım Ocak ayında.
Tabii.
Yani, 11-30'dan şu an bakıyorum. Seri, 35-36 değil mi? Yani 24 6 gibi bir
ya, seri çok iyi.
Konuyu
seri
buradan
var.
Bağlayalım bence. Washington'la ilgili de hemen.
Ha şeyi de söyleyeyim. Miami ile ilgili bir notum daha var. Burada hani Hasan Whiteside dedik. Dion Waiters'ın hakkını yemeyelim. Çok
tabii,
ciddi
çok
performans
çok
gösteriyor. Bir de Dragic'in. Dragic'in kariyer ortalaması 13 sayı 4.8 asistken bu sene 20 sayı 6 asist ortalamaları
yani
ilerliyor.
Şey
Dragic.
Bu var. Yani
ve, hani seviye atladı. Evet, seviye atladı
Dragic. Waiters gittikten sonra Miami'ye. Orada bir kimya uyuşması oldu yani.
Ki hani, o yüzden zaten Spoelstra da ligin yılın koçu adaylarından biri şu an. Yani, onu daha sonra konuşuyoruz.
Komik olur tabii Spoelstra.
Evet ama yani sonuçta hani ilk 6-7 aday arasında yani, görünüyor.
Ya geçen bölümlerde konuşmuştuk. Tarihin en anlamsız, en garip serisini yapmışlardı. Bilmem kaç maçı üst üste. Yani öyle bir seriden sonra Miami girdi potaya. Washington'a da soracağım size. Açıkçası ben Washington'la ilgili ne düşünüyorum? Washington'da Bradley Beal çok beğendiğim bir oyuncu özellikle. Çok komplike, şutu olan, potaya gidebilen. Ya bence ama ikisi bir darüşşafaka sorunu yaratıyor. Euroleague'de konuştuğumuz böyle top paylaşımında işte diğer oyunculara dönmesine. Maxim Gortat'ı ne kadar kullanıyorlar mesela? Söyleyeyim. Bence etkili bir oyuncu.
John Wall da tıpkı Toma Hörtel gibi bir oyuncu yani. Attığı top adedini sayan. Hani böyle bir yıldan işte hani o
biraz fazla attı. Bu arada yere düşerken bir turnikesi var. İzlemenizi öneririm bu hafta. En iyi ona harekete girdi zaten.
Halbuki çok yani ben Chris Paul potansiyeli görüyorum da. Kimde?
Wall abi yetenek olarak hani muazzam. Müthiş bir yani.
Değil mi? Washington'ın bir havası var herhalde. Gilbert Arenas'tan peri falan. Hani o bir türlü o özelliği ortaya çıkarıyor.
Soyunma odasında silahlar çekiliyor falan.
Bogdanovic'in gelişinden sonra hareketlenme var. Bir de tabii bu hani
Washington çok kıymetli oynuyor.
İlk 5'e hep konuşuluyor ya.
İyi oynuyor.
Hani Washington'ın ilk 5'e en çok oynayan ilk 5. Hani bunu duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Hani onun dakikasını verelim. Washington'ın ilk 5'i yani Wall, Beal, Porter, Morris, Gorta ilk 5'i 1195 dakika oyunda kalmış. İkinci sırada işte Minnesota'nın hani Rubio Towns'ı ilk 5'i var. 879 yani 300 büyük dakika falan fark var. Çok rotasyon ilk 5 çok fazla. Evet. Sağda ama biraz hani şans da. Yani ilk 5 çok iyi oynayınca
Bogdanovic gelmese herhalde 3000'le falan kapatacaklar.
Öyle görünüyor.
Fark öyle bir şey görünüyor.
Ama bu arada şeyin de hakkını verelim. Otto Porter ben birkaç ESPN yazarından da okudum. Antetokounmpo ve Jokic ile beraber yılın en çok gelişme kaydında oyuncu adaylarından biri.
Yanlış
seçilmesi mümkün değil de adaylarından biri.
Yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayının en isabetli %50 üçlük atan oyuncusu Otto Porter. Yanlış hatırlamıyorsam. Maç izlerken sağ köşede çıkmıştı yani.
Antetokounmpo varken orada
ya tabii Ante varken şans yok ama yani aday.
Kimseye proved.
Bunu hemen playoff mücadelesine dönelim. Playoff son biletleri kimler alacak? İşte Miami konuşuyoruz Doğu'da. Açıkçası Doğu'da yıllar önce bir tweet görmüştüm işte zor bir Şampiyonlar Ligi grubundan sonra. Bu grup ölüm grubu, buradan kimse çıkamaz diye. Öyle bir durum var hani. Çıksanız da olmaz.
Yani çünkü Milwaukee, daha doğrusu Indiana 36, Milwaukee 35, Miami 35.
Abi Atlanta'ya kadar ihtimal
evet,
var.
Evet Atlanta, yani. Atlanta'nın düşeceğini sanmıyorum da. Yani bu Nozor Hoca'nın oradan düşeceğini zannetmiyorum
ben
ama.
Ben sanmıyorum.
Yani alttan kim geçebilir ben onu düşünüyorum.
Valla Detroit hariç çok da Chicago.
Chicago'nun asla kalamayacağını düşünüyorum
Chicago
ben.
Chicago mümkün değil abi.
Ben
Chicago
Miami'nin kalacağını üzülerek düşünüyorum.
Söylüyorum ki kalamayacak gibi duruyor.
Chicago sezonu kapattı ki abi zaten.
Buradan benim de favorim Miami çıkar.
Miami ya bu arada Detroit'te hani Fangandi.
Belki Milwaukee'yi aşağı alabilirler Detroit.
Olabilir. Olabilir.
Detroit bu kadar leş bir sezonda nasıl 34 galibiyet aldı? Onu da ayrı bir tartışmak lazım bir gün.
Ben yani Fangandi'den daha fazlasını bekliyordum Detroit için bu arada.
Ama Fangandi benim mesela sevdiğim bir hocam.
Kan kaybetti evet. Detroit.
Ve şey Detroit'in aslına bakarsan kadrosu da Miami'den daha iyi.
Daha iyi.
Daha iyi evet.
Ama yani daha kesin bir düşüş vardı.
Kaliteli bir kadro.
Batı'da
Batı'yı konuşuyordum. Batı'da 7. sırada Memphis var. 6. sırada Oklahoma var. 40 galibiyet. 40'ar galibiyetle. 8. Denver.
Kavga orada başlıyor zaten.
7. Memphis'le arasında 7 galibiyet fark var. Buradan orası itibaren çizgiyi çekiyoruz. 8. Denver'la 11. New Orleans arasında da 3 galibiyet fark var. Araya Dallas ve Portland sıkışıyor. Hı-hı. Portland'ın hepsinden 2 galibiyet fazlası var. Yani 8. ile Portland arasında sadece 1 galibiyet fark var.
Benim oyum daha önce de söylemiştim. Terry Stotts faktörüyle Portland'a. Yani ben Portland'ın evet
Denver,
her ne kadar
Denver'ı da beğeniyorum.
Denver'ı çok beğeniyorum. Hatta Denver'la ilgili şunu söyleyeyim.
Denver Zagris gibi ligin, abi böyle hani motor 200'de.
Ligin ikinci yarısının offensive rating lideri. En evet verimli hücum eden takımı 42.
Yok maç performansı.
Yok içi falan hani yok içi benim çok beğendiğim bir oyuncu ama koç faktörüyle evet, ben Portland'a yazıyorum.
Dallas'ın da buraya dönmesi Rick Carlisle'ın büyük çabasından sonra.
Coaching o.
Rick Carlisle peygamberliğin ideali olabilir yani. Buradan
sokarsa bu takım. Çok zor ama.
Abi çok mümkün değil.
Abi şimdi biraz abartıyor.
Galibiyet farkı tam 3.5.
Abartıyorsun diyebilirsiniz ama Dallas Euroleague'e gelse maç kaybeder yani şaka değil. Ben bu ciddi
o
şekilde maç
kadro
kaybeder.
Bayağı leş.
Noel'i çıkartın takas ettikleri.
Ya Harrison Barnes'ın eline bu kadar top yapışan bir takım görmedim ben önce. Yani. Yapışıyor top eline.
Zaten buradan playoff'a sokarsa yılın koçu olsun artık. Olsun.
Sokamaz da yani.
Ya benim oyun Portland'da.
Garip galibiyetler almadılar ama. San Antonio'yu yendiler. Golden State'i yendiler.
Ya öyle düşünce olursan pardon bu arada da bir hani şey hatırlasana az kalsın hatırlar mısın Dallas San Antonio serisi
var.
Ya o kadro ya elinde hani San Antonio'nun en iyi kadrolarından birisi Dallas'ta böyle hani
Nowitzki var sadece.
Mütevazi.
Yani o kadroyla bile eliyordu yani.
Bu arada CJ Barea'nın hakkını vermek lazım. Asist ortalaması yine çok yüksek ve çok az dakika
alması lazım. Barea'ya Dark Rivers'ın elinde harcanıyor.
Yani ben abi...
Rakımız diyorum ya, pardon. Başka bir yere gitti abi. Redick harcadı. Kusura bakmayın. Benim, ben bir yandan da hep Clippers'ı düşünüyorum da.
İkisi benziyor ama.
Evet. Redick harcanıyor. Kusura bakmayın. Baraya çok...
Parlatılıyor bence aksine.
Hatta şimdi... Ya bu, Yogi bu Ferrell adam... şeye girdi. Yani Vicarlar Yogi Ferrell'i şeye soktu. Hani Baraya'nın yanında yılın rookie'si adaylarında. Hani bayağı kötü bir... draft senesi olduğu için.
Bakalım kimler kalacak? Ya ben tahminleri alayım.
Olarak söyleyeyim. Yani ben Denver'ın kalmasını daha çok isterim. Çünkü abi Portland yani çok dağınık, gelişi güzel bir basketbol
oynuyor. Evet. Lillard çok vites arttırdı. 49 sayı buldu geçen akşam.
Ya eyvallah. Yani. Zaten 45 ama, artı sayılarında şey Clyde Drexler'ı yakaladı.
Ama emekten bahsedecek olursak Denver daha çok hak ediyor bence.
Ben de Denver'ın kalmasını istiyorum. Portland'ı kendi... çok severim. Beni tanıyanlar ha, bilir, hocam bilir.
İstem kısmı, yani istek kısmını ben de yok için playoff görmesini isterim. Ama koç faktörü nedeniyle ben hala Portland'ı.
Ben de Portland'ın görmesini isterim ama Denver'ın kalacağını düşünüyorum.
Hadi bakalım.
Hemen size çok biraz goy goy yapalım. 2008 şampiyonluk kutlaması partisine Rondo Real'ını çağırmayacağını söylemiş.
Yani. O kadrodan evet.
Bunun sebebini de Miami'ye gidişine bağlıyorlar.
Yani.
Şey diyor yani Celtics'de bir alakası yok diyor Real'ın diyor. Yani
bizim
yani.
Direkt rakibimize gitti diyor. Tabii NBA'de böyle rekabetler halbuki bir sürü rekabet olduğu için.
Real'ın böyle ensesini sevip senin Celtics'le bir alakan yok yavrucum da diyebilir yani. Çünkü Real'ın verdiği emek ortada.
Abi Celtics'in. Yani Real'ın nere, Rondo nere yani. Yani Real'ından bahsediyoruz abi. Yani.
Yani hani, saçmalamış hani, Rondo.
Hem kariyer olarak hem karakter olarak hem yani oyuna kazandırdıkları olarak Real'ın bambaşka bir oyuncu yani.
Ya Rondo çıkıp bambaşka bir oyuncu. Bütün Sacramento 60 tane mağlubiyet alırken ben ligin en çok asist yapan oyuncusuyum, çok iyiyim falan diyen bir karakter yani.
Rondo başka bir paralel evrende, başka bir galakside yaşıyor abi yani.
Rondo bir bisküvis gibi bir ismi benim için ya. Daha üstüne çıkamadı.
Oo.
Programa da böyle bayağı viral reklam almış olduk.
En iyi oyununda işte 2008'de oynadı. Ondan sonra geriliyor.
Peki size hemen bir şey sorayım. Bu resting tartışmalarına denk gelmişsinizdir. Oyuncuların dinlenme zamanları evet. Ve dinlenmelerinin gerektiğini söyleyen oyuncular var. Öyle dinlenmenin NBA için zarar verici bir şey olduğunu söyleyen bir kanat var.
Ya Adam Silver şey diyor işte, işte TNT'de yayınlanıyor. İsim vermeyin hocam. İsim vermeyin, reklam geliyor filan.
Böyle saçma bir şey olabilir mi abi? Dinlenir ya. Robot mu abi? Robot mu abi? Bir koç istediği gibi rotasyon yapma hakkına sahip yani sonuçta ya
oyun,
kendi bileceği iş
unutuyorlar
yani.
Bazen oyunu unutuyorlar, oyuncuları unutuyorlar yani.
Popovic'e ceza verilmişti hatırlarsanız.
Ya eminim verilmişti.
David Stern ceza verdi direkt. Ki sen niye oyuncularını dinlendiriyorsun
ki o Popovic yani tarihin en iyi makro ve hani sezon planlamasına en müthiş yapan koçlarından birisi. Yani çünkü adam planlamasına göre yapmış abi. Oyuncuların tap yapacağı hangi noktada pik yapması isteniyorsa ona göre hazırlıyor sezonu yani. Hani ona yani, kimse karışamaz abi. Böyle saçma şey mi olur?
Tamam bu bir NBA maçları bir ürün kabul ediyorum ama ortada da canlı insanlar var yani. Hani bakkaldan gidip bir kola satın almıyoruz.
LeBron'a bakınca ben böyle düşünemiyorum.
Ya bak öyle. Ağzınıza bulaştırdın LeBron duyun adam kola mola böyle olay başka bir yere gidecek ya.
Tamam şey söyleyeyim.
Alorum bisküvi.
Carmelo'nun da şey dedi. Hani ben işte hep 80 maç oynadım 14 sene 15 sene üstte 80 maç oynadım falan. Yani
o
da
Carmelo'nun abi yani. O akşam maç varken, tamam. Pardon akşam maç varken sabah gidip ağırlık antrenmanı yapan bir izbandut yani.
Hemen araya sıkıştırayım bunu. Biraz önce alamadım. Bu LeBron'un yine babalarla ilgili bir açıklaması var. Ailemi bu işe karıştırmayın diye.
Ne var işte, baba?
Mesela Steph Curry iyi bir oyuncu, babası iyi bir oyuncu değildi gibisinden bir açıklaması var LeBron'un. Yani bu farklı olacağını düşünüyor herhalde.
Ya orada hep bu Lonzo Ball'un babasının işleri bunlar.
Ortalığı karıştıran
o yani.
Lonzo Ball'un babası bu arada yani.
Ya ben Michael Jordan'ı birebir de yenerim. İşte saç efendim... Benim oğlum Steph Curry'den iyi filan. Sanki yüzük taktı. Daha maça çıkmadı ya.
Trollüyor abi orada.
Ama abi yani.
Bir de pazarlama bu biliyorsun yani. Hani
Lonzo Ball'la yakasa gitsin de görsünler bakalım yüzük takabiliyor.
Şey diyor abi. Lonzo Ball diyor şu anda diyor. Yani dünyanın ya kendi 3 tane oğlu var. Lonzo da onlardan bir şey diyor. Lonzo Ball diyor şu anda dünyanın en iyi oyuncusu diyor yani.
Evet.
Gülüp geçecek
baba,
şey.
Bir baba oğlunu sever ve yani. Parlatır ya. Ben buna bağladım yani. Biraz da bu Amerikan...
Yok abi yani bu kadar gerçek dışı olmasının sebebi bence tamamıyla...
Ve NBA konu başlıklarımızı bitirdik. Ama öyle bir hikaye var ki bence merak edeceğinizi düşünüyorum. Derrick Rose'la ilgili hocamın forma numarası ve Derrick Rose'la ilgili bir hikayesi var. Bunu şimdi öğrenmek için ben de can atıyorum.
Şeyi söyleyelim, hani ara ara ben bir iki kez hikaye anlattım, işte siz anlattınız. Mümkün storyteller. Olursa, mümkün olursa hani her programda böyle kenarda köşede kalmış bir hikayeyi anlatacağım. Mesela Rose'un neden 25 numara giydiği New York'ta öğrendim hani. Dikkatimi çekiyordu zaten.
Normalde bir giyerdi.
Bir giyiyordu hani. Şöyle Rose mezun olduğu site, lise olan Simeon Lisesi'nde 1984 yılında okuyan bir Benji Wilson diye bir öğrenci varmış. Ve o öğrenci dönemin en iyi lise oyuncusu olarak gösterilen bir oyuncuymuş. Ve işte 17-18 yaşındayken daha liseyi bile bitiremeden öldürülmüş. Hani zor, bu oyuncuları biliyoruz, hep zor yaşamlardan geliyorlar. Hep banyolardan fakir geliyorlar. Hani Rose bir şekilde oradan çıkmış. Draft sonrası Chicago'da veya drafttan önce Memphis Tigers'ta henüz istediği numaraları giyememiş ama New York'a gittikten sonra o 25 numarayı giymiş ve hani nedeni de bu Benji Wilson'ın lisede 25 numarayı giyiyor olması. Yani
anısını yad ediyor.
Adam şey diyor hala, evet ben New York'ta oynuyorum ama hala Chicago'daki liseme bağlıyım. Yani bayağı aslında şey, hani Chicago'yu da çok seven, şehir olarak çok seven
bir oyuncu.
Ve şey de demiş, kendi bir açıklaması var. Hani bir numara benim gençlik, daha böyle hata yaptığım döneme ait bir numaraydı. 25 artık daha olgun oldum dönem. Ben pek olgun oynadığını görmüyorum da yani. Ama kendine öyle bir şey belirlemiş. Güzel bir saygı duruşu var yani. Lisedeki kendinden kuşak önceki takım arkadaşına.
Çok tatlı hikaye. Yani. Sevdim. Rose'u da tebrik ederim. Yani.
Yani o,
ve böyle şeyler motive eder basketbol.
Jabari Park'ın çıktığı lise mesela. O Sümer Lisesi. Onu da öğrenmiş olduk bu arada.
Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Için. Arkadaşlar NBA programımızın da sonuna geldik.
Var mı başka
bu
bir şey?
İlk yok. Konularımızı da bitirdik. Aslında birçok şey var ama yarım saatin içinde sıkıştırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Euroleague ve NBA programlarımızda. İyi haftalar. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
İyi bakın kendinize.